Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar.
What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts.
Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin.
Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Tezahürde bu hafta da nevi şahsına münhasır bir projeyi konuşacağız. Bu sene mekanı özgü işleri çok sık görmeye başladık. Uzun zamandır bence hasret kalmıştık Türkiye tiyatrosuna ve pandemiyle beraber biraz da uzaklaşmıştık buralardan, bu arayışlardan sanırım. Beni en heyecanlandıran işlerden birini konuşacağız bugün. Dekolaj Art Space'in yapımcılığında bir sanat binasında diyeceğim sahnelenen Treplev. Ve şu anda onun yaratıcıları olan Başak Kıvılcım Ertanoğlu ile Ümit Ellim konuğum. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Treplev dedik ama aslında kendisi bir başka bir hikayeden geliyor. Oraya gelmeden önce sizin bir süredir, yani sizi arkadaşım olarak tanıdığım için de biliyorum ama birlikte iş üretmeyi seviyorsunuz. O yüzden bu birlikte iş üretme yolculuğunuz nasıl başladı ve sonrasında Treplev'e nasıl uzandığı konuşacağız ama önce sizin bir yan yanalığınızı da sormak istiyorum. Başak'la başlayalım.
Tabii. Aslında bir yaz önce galiba, biz zaten Ümit'le aynı okuldan mezunuz. Ben yüksek lisans yapıyordum. O zaten Kadir Has'tan lisanstan mezun. Oradan da bir tanışıklığımız var. Romeo Juliet'te oynamaya başladık biz Dastas'ta. O zaman, ondan sonra zaten 3. senemiz bu. Demek ki 3 sene önceye dayanıyor. Tabii ki daha sık hani alışverişlerimiz oldu, fikir alışverişlerimiz. İşte dünyaya bakışımız, tiyatroyla ilgili fikirlerimiz. Geçen yaz da şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir şezlongda otururken ben Ümit'le bir iki telefonda konuştuktan sonra, çok da güzel bir kitap okuyordum o dönem. Hani bir tiyatro mu kursak acaba? Bir şey mi yapsak? Yani bir şey mi üretsek falan diye. O fikir aslında oradan çıktı. Onun sonrasında birlikte bir atölye geliştirelim ve bunu sunalım dedik. Yine benzer kaygılarımız olduğu için, aslında benzer düşüncelerimiz ve kaygılarımız işimizle de ilgili. Yani mesleki olarak daha farklı ifade yollarını aradığımız için ikimiz de bence. Sonrasında İBB'de eğitim vermeye başladık. Bir de bu birlikte eğitim vermek de bize çok yine iyi geldi fikren de. Çünkü kolektif işler artık çok rağbet görmüyor gibi görünüyor. Hani öyle bir, tabii ki öyle bir şey yok ama daha bireysellik üzerinden, daha böyle tek kişi üzerinden, genel olarak tek de erkek üzerinden, ben bunu kendi adıma söyleyebilirim. işler üretildiği için eğitim olarak da, işte izlek olarak da gördüğümüz şeyler üzerinden. Biz dedik ki neden ikimiz birlikte yapmayalım, bunu ikiye bölmüş olmayalım. Ve çok da iyi geldi bize. Cendere Sanat'ta başlamıştık önce. Oradan sonra da yaklaşık 6-7 aydır birlikte çalışıyoruz ve birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğunu, işte benim bir yerde hikayeyi derinleştiremediğim yerde Ümit'in dahil olması, onun tıkandığı yerde benim dahil olmam ve bu ikiliğin aslında bize çok iyi gelmesi, yani genel olarak hani sıkıştığımız yerde bir el uzattığımızda bakan diğer bir göze, yardım eden diğer bir ele ihtiyaç duymamız aslında bizi böyle bir yola itti ve çok da genel olarak şey olduğunu düşünüyorum. Bunun bu tek kişi dünyasından çıkarmak için mesleki anlamda da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum ben kendi namıma.
Ümit, sen bir şey söylemek ister misin?
Yani Başak'ın dediği gibi aslında uzun süreye dayanıyor tanışıklığımız ama yaklaşık işte 6 ay önce Dekolaj Art Space'e geçmiş olayım ben de. Orayla aslında atölye için bir görüşme yaptık. Fakat mekan, yani Suadiye'de ve bu kadar hani kapsamlı, güzel, 4-5 katlı ve sadece sanata ayrılan bir mekan ben çok İstanbul'da görmedim.
Dedik, deli misiniz? Neden buna para yatırıyorsunuz ya?
Ben de gördüm mekanı, aynı şey.
Neden Türkiye'de yaşıyorsunuz siz? Bir uyanın lütfen, böyle bir şey olmaz.
Ve yani gerçekten girdiğimiz andan itibaren hani çok gerçekten çok etkileyici bir mekan ve bize katları gezdirirken hani Başak böyle hani burada da bir şeyler yapılabilir aslında falan dedi. Hani çok ikimiz de çok hani etkilendik mekandan. Daha sonra hani evet olabilir hani ne ister ne yapalım dersiniz diye bize hani bir öneride bulundular. Hani ikimizin de aslında arka plan background'umuzu, CV'mizi de hani beğendikleri için böyle bir öneri geldi onlardan. Hani biz de bir tamam düşünelim, hiç biz de beklemiyorduk tabii ki böyle bir geri cevap. Daha sonra hani biz bir oyun önerdik. Sonra tekrar düşündük birkaç hafta. Sonra o oyunun değil de aslında ben Çehov'un Martı oyununu çok daha uygun olabileceğini düşündüm Decollage Art Space'in katlarına. Daha sonra da yaklaşık bir 4-5 ayı bulan konuşma, dramaturji toplantıları, metnin yazımı, provalar, kendi aramızda tartışmalar ve en sonunda da yani fiziksel olarak provaya girmemizle beraber Şubat ayında premierini yaptık oyunun.
Peki
aslında 4 katta yapacaktık. Sonra hatta dedik ki bunu 3 katta, 3 katman üzerinden anlatmamız daha mantıklı olacak.
Evet, ben de sorularımdan biriydi aslında sen önden söylemiş oldun. Yani neden tüm katlara yayılmadınız diye soracaktım ama bu da...
Yayılamadık. Biraz kuralların aslında ben 4 kat istiyordum. Ümit dedi ki manyaklaşma, delirme. Yani biraz böyle bunu bir şekilde kısıtlamamız ve sınırlandırmamız gerekiyor. Bir de zihnin katları gibi de işte treplem önce bir şeyler atmayayım, girizgah yapıyor. Sonra onun kafasının içine giriyoruz artık o rüya alemime, hayal alemime yüzleşmek için... anma töreninden önce kendisini daha sakin bir konuma getirmek için kullandığı bir yer mi? Bir de şey olarak da hani üçe bölmek genelde daha anlatı üzerinden de baktığımızda daha anlaşılır kılıyor.
Çok hızlı girdi üç katı hikayeyi. Önce trepleme niye geldiğinizi soracaktım ama böyle o kadar hızlı.
Evet. ben Mart'ı hiç sevmiyorum. Bu arada, Mart tabii ki yani Çehov sevmek yani Allah çarpar. Öyle bir yerden söylemiyorum ama yani o kadar Nina yine o kadar çok oynanmış, benim oynadığım 1050 defa izlediğim artık yani hani içi gitgide maalesef hani bu kadar çok oynandıkça inanılmaz bir metin ama içine çok boşalan bir şey olduğu için bir tekst haline dönüştüğü için ben çok sıcak bakmıyordum ama şöyle bir okuyunca tekrar bu yeni biçimlerle, yeni bakış açılarıyla özellikle mekana özgü işler beni çok heyecanlandırıyor ama hani sırf mekana özgü iş yaptım da aynı tiyatro formunda kullandım kafasıyla değil tabii ki. Mekanın özelliklerini de aslında mekana özgü bir hale dönüştürerek yapma fikri çok çok çok beni de cezbettiği için dedim ki hani bu üç kata yaydığımızda aslında bunu yeni bir şeyler söyleyerek çok da bozmadan metni bir şekilde aktarabileceğimiz bir gerçekten şeyi var. Yapısı inanılmaz bir matematiği var zaten tabii ki. Beş perdelik bir iş aslında. Dolayısıyla okuduktan ben önce Hamlet yapmak istemiştim. Neden sürekli erkek oyunu? Çünkü erkek oyunları satıyor. hayır.
Hamlet'i de yani. Hamlet'i Ayla Algan'da.
Keşke ben de çok isterim. Buradan da atmış mı olalım evrene bilmiyorum. Beni düşünmezler. Başka bir erkek oyuncu illa vardır. İlla o daha iyi oynar ve o illa o yapar yani kesin. Ümit var. Eminim çok iyi olur. Tabii ki Ümit de var. Ümit'i boğarım ben. Benim evimde oynarsa.
Ümit bir şey diyecek abi.
Hem çok fazla yapıldığı için aslında hem de yani retorik meselesiyle çok o dille biraz da uğraşmak korkuttu. Evet, ve aynı zamanda çok fazla yapıldığı için. Bir de yani Çehov'un yani Çehov'u önermemdeki sebeplerden bir tanesi hani Mart oyununu. Aslında metatekst ve tiyatro üzerine konuşuyor. Tiyatroyu anlatıyor. Bizim dertlerimizin de içine girebileceği bir yapı olsun istedim. Bir de yakın zamanda yani çok oyundan böyle 5 ay önce falan başka sinema vasıtasıyla National Theatre'ın Mart'sını izledim bir sinemada burada. Ve orada da aslında bir bütün karakterler oyunu bir terapi alanı gibi bir yapı kurmuştu yönetmen. Bayağı böyle herkes kendini anlatıyor kendi derdini gibi. Çehov'un bir sürü oyununda olduğu gibi. Aslında şey de düşündürdü beni böyle hani gerçekten Çehov'un bütün oyunları bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde geçebilir.
Zaten komedi hepsi yani dolayısıyla.
Düşündüm. Sonra işte National Theatre yine Andrew Scott'un Vanya'sını tek kişilik bir versiyonunu yaptı. Hani ben de sonra...
Yemedik ne yazık ki.
Evet, evet.
İzleyeceğiz diyorum ama sonra dedim ki hani Mart'ı daha uygun. Hem gerçekten Treplev'in derdiyle bizim derdimizin örtüştüğü bir yer var. Treplev'i haklılaştırmak ya da haksızlaştırmaktan çok onun derdiyle ilgili bir mesele var. Hani gerçekten tek düzelikten, bağnazlıktan, aynı şeylerin tekrar tekrar yapılmasından bıkmış ve gerçekten bu kapsayıcı ve sürekli kafasına üşüşen bütün bu şeylerden sıyrılmak ve kendi sesini bulmak istiyor aslında. Ve bu yüzden de evet yani bütün arkaik, tekelleşmiş ve kalıplaşmış, basma kalıp şeyleri bir anlamda da yıkıp kendini kurmak, var etmek istiyor. Ve bu var etmeye neler karşı çıkıyor oyunda? Ailesi olabilir, yerleşik düşünce olabilir, toplum olabilir. Aslında bir sürü katmanı var bunun Treplev'in kendini gerçekleştirmesini engelleyen. Kendi de var tabii ki. Hani onu da aslında en son ki partta bizim kendi kendimize aslında söylediğimiz şeyleri bir yandan da Treplev'e söylüyoruz. Hani bu çağda bugün bir sanatçı olarak var olmanın zorluğu ve bununla nasıl başa çıkarız aslında?
Çünkü genel olarak zaten izlediğimiz şeyler bazen üst üste çok fazla oyun izliyoruz ya. Oyunların hepsi iyi ama yeni söylediği bir şey yok ya da çıkıp da böyle 2 gün 3 gün üzerine düşündüğünüz bir iş bulmanız gitgide zorlaşıyor ve tutan bir şey üzerinden zaten birbirinin benzeri birçok iş var. O yüzden tartıştığı konu çok cezbediciydi gerçekten. Yani zaten tartıştığı konu üzerine bir şeyler karalamak yani.
Romanda da birçok şeyde 4 tane ana fikir var ve her şey bunlar üzerinden dönüyor. Yani ve artık onun yani çağımızda özellikle gerçekten bambaşka bir yerden bakmadığınızda bir söz görmemiş yani bir şey duymamış oluyoruz. O klasik tiyatro dediğimiz hale de varmıyor. Çünkü artık klasik tiyatro dediğimiz bir şey de sahnelemek çok mümkün değil.
Evet, evet. Yani bir de şey gibi sanırım, çok özür dilerim, bu iyi bir cover'ını yapmak gibi zaten bildiğimiz, milyonlarca kez okuduğumuz, izlediğimiz bir şey. Bunun iyi bir cover'ını yaparsak o zaman şarkı yeniden üretilmiş oluyor. Aynı şarkıyı bambaşka bir şekilde dinliyoruz. Dolayısıyla iyi cover yapmaya çalışmak sanırım artık hani temeldeki fikrimiz o olmalı, amacımız.
Yani Treplev için, yani sizin Treplev'iniz için şeyi de söyleyebilirim. Yani cover'ın bir tık ötesinde yani yeniden yazım var aslına bakarsanız.
Evet.
Üçe böldüm dediniz. Yani demin çok hızlı geçtik odaları, belki bunları da açabiliriz ama metni yani abartılarak söyleyeceğim ama neredeyse yeniden yazdığınız bir şey var. Hatta elini alıp okuyorsun yani seyircilerden bazı.
Gerçekten tekst var orada. Yani yazılı bir şey var. Ezberim yok çok şükür Allah.
Ama maalesef öyle değil tabii yani orada yani bizim yazdığımız
tekst.
Başak'ın personasının ya da Başak'ın gerçekleştirdiği karakterin elinde gerçekten bunu hani farklı farklı okumalara çok açık bir yerden hani biz de yaklaşmak istedik. Hem hani yönetmen gibi de gözükebiliyor, Treplev'in iç sesi oluyor, annesi oluyor, yargılayıcı ebeveyn oluyor, Tanrı'nın sesi
oluyor. Yine oluyor maalesef.
Melek olabilir, ne olabilir? Yani aslında bir sürü farklı yapıyı bir arada barındıran bir ses olmuş oluyor. Onun farklı farklı yorumlanması da açıkçası bizim hoşumuza gidiyor. Yani ilk part aslında tamamen sanatçının stüdyosunda. Kimi bir sanat atölyesi olarak da görebiliyor, kimi sanatçının zihni de görebiliyor, kimi yemek mutfak masası dedi mesela oraya bir izleyenlerden biri. Dolayısıyla aslında bir tezgaha...
Üretim alanı gibi.
Tezgaha açalım hani girişte de seyirciyi aldığımız noktada da bütün karakterleri bir tanıyalım Treplev'in gözünden.
Aslında chart çıkartmak, harita çıkarmak ve hani şeyde geçen konuşurken yine başka bir röportajda denk gelmişti. Diğer karakterlerin bu kadar hatırlamıyoruz bile ve bu kadar aslında... hayatına etki ettiğini bilmiyoruz diye yorumlar geliyor. Bu çok sevindirici bir şey bizim açımızdan. Çünkü aslında giriş tabii ki oyunun açılışı çok önemli bir açılış ama bütün hikayeyi biz sondan başlatıyoruz zaten. Zaten öldüğü yerden başlıyor Treple hikaye. Dolayısıyla o noktada yeniden yazıp Treple öldü, bunu kabul ediyor ve acaba öldüğü yerden bütün bu hayatı gözünün önünden film şeridi gibi geçseydi ailesi, sevdikleri, sevmedikleri ve yaşadıklarıyla ilgili ne düşünürdü, ne anlatırdı bize diye yola çıktık aslında.
Bir de şeyi yani hikayenin bu derinliği şeyi üç kata yayıyorsunuz ve bu hikayenin derinlik ve işte kağıda dökülmüş kısmını şeye bağlayacağım. Bunun zemin katında ikinizin de çok yüksek performansı var. Üst kata çıkıyoruz. Daha da yükseliyor bu performans. Bir boks sahnesi izliyoruz ve çok uzun sürüyor bu. Sonra bir dinginleştiği ama duygusal olarak çok yükseldiği bir üçüncü kata çıkıyoruz. Yani çok ciddi bir performans var bir de. Yani bunun altından kalkmak da kolay değil bu üç kat içerisinde. Bunu nasıl idare edebiliyorsunuz? Hani biraz sizi biliyorum ama belki dinleyiciler de izleyenler belki fırsat bulanlar bunu merak etmiş olabilirler. Herhangi bir tiyatro bunun çok kolay altından kalkabileceğini düşünmüyorum o performansın çünkü.
Çok teşekkür ederiz. Yani aslında Ümit de ben de fiziksel aksiyona çok inanan oyuncularız. Temelinde bu yatıyor. Ben oyuncu olarak da kendimi hep zorlayan bir noktaya götürüp oradan özgürleşilebileceğini ve oradan üretimin daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yazarken de fiziksel olarak bizi ne kadar zorlayabiliriz hep bunu düşündük aslında. Birbirimizi. Ümit'in de spor geçmişi var. Ümit'in daha hatta profesyonel spor geçmişi benden daha fazla. Benim de spor geçmişim var daha kısa süreli ama ben hayatımın genelinde zaten hep spor yapmış bir insanım. Yapıyorum da. Dolayısıyla bu fiziksel aksiyonu bu Martı'ya aslında fiziksel aksiyonun belki de hiç olmadığı, minimal olduğu bu metinde nasıl bunu bir performatif bir challenge'a dönüştürebiliriz? Den aslında yola çıktı. Tabii ki şarkıyla anlattığı bir part var mesela Treple'nin iki tane şarkısı var, hikayesi var. Onu başka bir şekilde de anlatabilirdik ama bu bizim tamamen fiziksel aksiyonun çılgınlığına ve bizi götürdüğü yeri sevmemizle alakalı. Özellikle ikinci katı mesela ben çok seviyorum ama geçen şey geldi, bir arkadaş geldi, dedi ki siz birinci katı çok seviyorsunuz bence. Bence en sevdiğiniz kat birinci kat falan dedi. Üçünü de seviyoruz ama bir ve iki gerçekten hani bizim için böyle birinci vites ya da ikinci vitesle mi başlıyor bilmiyorum. İşte 3-4 sonuncusu da artık böyle vitesi boşa alıp rölantiden böyle işte yokuş aşağı arabayı aşağı attığımız yer oluyor herhalde.
Tersinde başlasanız oyunu bitiremeyebilirsiniz zaten. Yani bir yerde
biraz durmamız lazım değil mi?
Bitsen bir şey.
Ben de hani şöyle şunu ekleyeyim. Ede Başak'ın da dediği gibi hani ben hani çocukluğum hep basketbolla geçti ve bütün alt kademelerinde neredeyse oynadım. Ama yani aslında mesele bence biraz tiyatroda özellikle geleneksel tiyatromuz çok tekst ve söz odaklı olduğu için fizikalite bir noktada Türkiye'de yani Türkiye tiyatrosunda hep geri planda kalıyor. Ben aynı zamanda işte İstanbul Üniversitesi'nde dramaturjide doktora yapıyorum ve doktora eğitimi süresince aldığım derslerde özellikle geleneksel tiyatroyu incelediğimde hep şeyi fark ediyorum. Yani mesela Amerika'da yapılan müzikallerin Türkiye'deki bir cover'ını düşündüğümüz zaman yani onda bile aslında Amerika'dakilerin çok fazla hareket aynı anda hem dans edip hem şarkı söylediğini görürken burada önce biz şarkıyı söylüyoruz durarak olduğumuz yerde sonra
hareket ediyoruz.
Sonra tekrar diyalog başlıyor. Aslında böyle parçalı bir yapı söz konusu. Ama bir yandan da şuna bakıyorsunuz. Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, hatta daha çağdaşlarımıza gelelim yakın şeylere. Mesela Barba ya da işte Paris'te Jacques Lecoq okulu var. Bunların hepsi aslında atletik becerileri çok üst düzeyde olan tiyatrocular. Dolayısıyla tiyatronun atletizmle ve bu dinamikliği kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum ki Başak da öyle düşünüyor. Dolayısıyla
bir de, Bir de şey de çok artık mesela 70-80 dakikalık bir şey izliyoruz ve ne performanstı diyorlar ya. Şimdi performansın içi tabii ki inanılmaz bir performans, özel bir performans olabilir ama aslında fiziksel tarafını çok unuttuğumuzu da düşünüyoruz. Biz izlediğimiz oyunlarda da bir seyirci olarak da yani biraz terlemek, biraz birlikte bütün o bedeni kullanarak hareket etmek ve bütün bunlar yani fiziksel olarak bir şey yaşamak ya performansın aslında temelinde yatan şey. Hiçbir şey yaşamadan 2,5 saatlik bir hikaye de tabii ki konuşarak anlatılabilir. Ama o performans mı olur onu bilemiyorum mesela.
Çok ufak yine ekleyeceğim ama ya buradaki mesele aslında biz bunu çok hani ciddi anlamda dramaturji üzerine düşünerek aslında teksti inceleyip sık dokuyarak bu noktaya geldik. Çünkü sadece fiziksel olarak bir şey yapalımdan çok aslında bu tekst yazmak istediğimiz tekst yazdığımız yeniden yazım neye açık, neyi açık bırakıyor aslında diye düşünüyoruz. İlk partta hani ölümler üzerinden Treplev'i öldüren şey ne? Onun ölümüne neden olan şey ne? Ya da kendini öldürmesine sebep olan şey ne üzerinden dönen bir aslında ölme dirilme sekansı. İkinci partta Başak hani boksu bir kullanmak istiyordu bu oyundan da bağımsız olarak. Ama bu oyun özelinde düşündüğümüz zaman ikinci part bir drama alanı dekolajda. Onu tamamen yeniden bir dönüştürmemiz
gerekiyor.
O noktada Başak hani boksu burada kullanalım. Gerçekten boks kum torbası olsun ve karakterler birbiriyle mücadele etsin önerisi de bulundu. Bu da aslında ikinci partta oyunda da Martı oyununda da gördüğümüz Trigorin, Arkadina, Röplev ve Nina'nın yüzleşme ve aslında birbiriyle birbirlerine bir challenge yaptıkları bir alan söz konusu. Dolayısıyla aslında metinle de çok örtüşüyor birbirleriyle olan mücadelesi. Dolayısıyla hani fiziksellik de aslında bir yandan metnin içine yerleşmiş oluyor.
İçinde patlı patlı patlayacak enerjiyi bulmuşsunuz gibi bir karşılığı var galiba.
Gerçekten öyle.
Yani ne yazık ki kısıtlı bir süremiz var. Yoksa daha seyirciye sürprizlerinizi de sormak istiyordum ama bunlar belki de sürpriz olmalı.
Evet, gelip görmeliler.
Aralarına hiç seyirciyi de ne korku diyeyim de da ne meraklandı diyeyim ama mutlaka izlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Siz en son tarihleri de verirseniz o şekilde kapatalım olur mu?
Tabii ki.
Evet gerçekten inanılmaz hızlı geçti. 5, 6, 16, 23 ve 30 Nisan tarihlerinde yine Dekoloji Art Space'de olacak. Mayıs, Haziran, Temmuz hep devam edecek. Yaz aylarında da ikişer oynayalım istiyoruz. Tarihler böyle.
Çok sık oynayan şanslı oyunculardan olacaksınız. Oyununu çok sık sahneleme şansı bulan. Umarım seyircisini bulur. Çünkü bu sezonun gerçekten en parlak işlerinden biri benim için de. Alkışı bol olsun. Çok teşekkür ederim. Aklınıza ve performansınıza sağlık diyorum.
Çok teşekkür ederiz.